Ayrım 9. Umurunda değildi Juliet'in sonsuz aşk. O yüzden ölmek istememişti ya zaten. Bizim karşı komşumuzun bir kızı var. Kız benimle aynı yaşlarda ama ikinci kez evleniyor. Kızdan ölesiye nefret ediyorum. Lan ben daha bir tanesini bulamadım. Hatun birinciyi sepetledi, ikinci de gidecekmiş şimdi. İlk düğününde üniversitedeydim. Final tatiline gelmiştim İzmir'e. Kapının önünde kına gecesi yapıyorlardı. O kadar çok kıskanmıştım ki polisi arayıp rahatsız oluyoruz ya demiştim. Bir saat içinde dağıttılar ortamı, müziğin sesini falan kıstırdılar. Ben de balkondan sinsi sinsi izleyip zevk almıştım. Şimdi işte o çocuktan boşanmış, evine dönmüş, başkasıyla fingirdeşmeye başlamış. Ama anası babası istememiş yeniden evlenmesini. Bu salak da o yüzden intihar etmiş. Tabii işe yaramış bu durum. Elime davetiyeyi sıkıştırdı bugün. Nasıl başarıyor o götten bacak bunu ya? Ben de acaba intihar ediyorum diyerek pekmezle mi evlensem, ne yapsam? Onu da beceremem ya. Ölüveririm vallahi bu kez. Hayatımda 4,5 kere intihar etmişliğim vardır. Birincisi lisede okuldan atıldığımı öğrendiğimde olmuştu. Hatırlamak istemeyeceğim anlardan bir tanesidir. Okuldan atıldığım yetmediği gibi bir de herkes arkamdan küfür ediyordu. Kendi başımla beraber 10 kişiyi falan da yakmıştım çünkü. Üstelik siyasi suçlu damgası yemiştim. Okulda yurtta bile kalamıyordum. Devlet memuru bile olamıyorum sanırım. Hala o yediğim bok yüzünden. Siyasi suç da cidden siyasi olsa, tamamen benim beyinsizliğimin sonucu 3 gün makara kukara yapalım diye insanların başlarını belaya sokmuştum. Matematik sınavına girmemek için sınıfta salağın birine bir sürü sinir hapı içirmiştik. Sinir hapları da küçücük ya, kıza bir şey olmaz, sinirlenir sadece diye mal mal espri yapıyorduk. Aklımız sıra kız susacak, ders boş geçecek, biz de kızı hastaneye götüreceğiz ve sınavdan yırtacağız falan gibi bir plan yaptık. Ama kızın ayağı öyle değildi işte. Kızın gözlerinin beyazı değişti. Eli ayağı tir tir titremeye başladı. Ağzından beyaz beyaz bir şeyler aktığını görünce, aha şimdi ayvayı yedim puka dedim. Kızı apar topar hastaneye kaldırdılar. Kız ölürse direkt isteyerek adam öldürme olayından içeride yatma, kaltak kız başlığı altında gözü bantlı fotoğraflarımın gazetelerde verilmesi gibi durumlar bir an gözümün önünden geçti. Allah'ım, topluca kızı öldürmüş olacaktık. Tuvalette bir yandan ağlıyor, bir yandan da ne yapacağımızı düşünüyorduk. Dedim olacak iş değil, simitçinin üstüne atalım. Simitlerin içinden çıktı, o da yemiş diyelim. Hedefleri ona yöneltelim, zaten pezemek pahalıya satıyor. Hemen planı uygulamaya geçtik. Bütün çığırtkanlığım ve cazgırlığımla okulda herkese saldırdım. Simitlerden yemeyin, Sevim simit yedi de böyle oldu, Allah belanı versin simitçi. Senin yüzünden başımıza gelene bak filan derken, iki ders ortasına kadar herkesin simitçiyle ilgili kötü bir anısını birbirine anlatmasıyla olay büyüdü. Aileler falan geliyor okula, zehirli simit varmış, simitin içine adam hap atmış diye. Derken kız kurtuldu, midesini yıkamışlar. Kendimi nasıl kaptırdıysam olaya, böyle kara melek gibi hissediyorum. Kız kurtuldu, gerçekleri anlatabilir, gidip gece keseyim kafasını falan gibi. İç sesim dolanıp duruyor. Bir de böyle nasıl bir üstünlük sağladıysam benden de korkuyor yanımdakiler. Onların da gazıyla kız bir şey söylerse bana onlar içirdi derse ne söyleyeceğimize karar verdik. Sevgilisiyle birlikte olmuşlardı. Ailesi bunu duymasın diye böyle bir bok yedi. Biz de simitçi filan emektar. İşinde gücünde adamcağızdan şüphelendik. Yazıklar olsun bu kıza. Sevgilisiyle birlikte olduğu lafıyla zaten hemen ailesi hop olayı kapatır. Türkiye burası neticede. Tecavüzler, tacizler, bacak arasında yaşanan her şey sonucu ölüm bile olsa asla dillendirilmez. Bunu en iyi ben biliyorum. O kadar iyi biliyorum ki işe yarayacağından adım gibi eminim. İyileşti dedikleri gün hastaneye gidemedik. Müdür bizi odasına çağırdı. Dedim sıçtım, kız anlattı her şeyi. Bu salak hatunlar da 2 dakikada satarlar beni. Müdür ananıza söyleyeceğim sizi dese kuş gibi öterler. Müdürün odasına girer girmez ağlamaya başladım. Hüngür hüngür ağlıyorum. Kendimi yerlere attım. Vallahi ben yapmadım. Tuğba bize dedi. Bir şey demedik. İçme dedik hapları. Yapma dedik. O içti falan diye sanki olayı onlar dizayn etmiş de ben bir günah keçisiymişim gibi anlattım. Ve orada anladım ki liderlik elemanlarına güvenmekten geçermiş. Kızların hiçbiri ağzını açıp tek kelime söylememiş, hastanedeki kız bile. Müdür sadece simitçiyle ilgili yazı hazırlıyormuş. Onun için çağırmış. Bu olaydan sonra 5 kişi okuldan atıldık. Neyi, nereden bağladılar bilmiyorum ama siyasi suç, protesto falan yazdılar sebebine. Dedim tamam, babam beni nasıl olsa yaşatmaz. Babam yaşatsa o çocukların aileleri yaşatmaz. Ben en iyisimi öleyim. Evdeki hapları içtim. Bir şey olmadı, başım bile dönmedi. O kadar ilaç ne oldu bilmiyorum vallahi. Babam yazlığa götürmedi beni o yıl. Evde oturup kitap okutturdu. Sokağa da çıkmaya pek yüzüm yoktu. Zaten unutuldu gitti sonra. Hatta diğer gittiğim okulda inanılmaz süksem oldu. Bu olay benim için bir avantaj oldu ki sorma. Anam iyi ki ölmemişim dedim. İkincisi ise bu hapları içtikten 3 hafta sonra oldu. Bir arkadaşımla beraber ölüm nasıl bir şey diye merak ediyorduk. Dedim ben denedim geçen haftalarda, ışık mışık gördüm öyle. Ondan beri her gün rüyalar görüyorum. Gel bana, gel bana diyen dedem beni yanına çağırıyor. Niyeyse kıza böyle yalanlar attım. O zamanlar çok modaydı ama. Herkesin böyle mistik bir hikayesi vardı. Karşılığında kızım bana anlattıklarını ise hala düşünemem. Yusuf Yusuf atıyorum çünkü. Ne demişti ya? Ha, bir gün okulda gidiyormuş. Buna taşlar atılmış ama canı acımıyormuş. Bir bakmış cinler bunu hayali bir şeyler atıyorlarmış meğer. Evdeyken biri kulağına sürekli çığlık atıyormuş falan da filan da. Bu hikayeleri anlatınca benim neyim eksik lan senden? Ben de gotiyim, ben de mistiyim, ben de peygamber torunuyum diye ölüm beni çağırıyor, ayağına girmişim olaya. Sonra bu bir anda heyecanlandı filan. Beni de gaza getirdi ki çabucak gaza gelirim. Dedik boş beş hayat yaşıyoruz. Düşünsene, doktor olsak bile bok gibi paramız olsa da ölümden kaçınılmayacak. Hiçbir şey için çaba sarf etmeye değmez. İnsanlık için bir iyilik yapalım, ölüm anılarımızı yazalım, bunu kitap haline çevirirler. Biz de Gogol gibi bir şey olabiliriz ileride. Hem yaşam bir bok filan mı ki? Aldık evden kitapları, hapları. Çıktık apartmanın damına. Bu kız bir de ot filan içiyordu. 9-10 tane Novajin içtik. Ulan dedim hadi onun kafa dumanlı salak sen ne yapıyorsun burada? Kalktım gittim kustum çıkarttım içtiklerimi. Annesine söyledim. Kızın damda salak salak iş yapıyor diye. Onu da kurtardılar. Kız bir daha benimle konuşmadı ama bilmiyor bana borçlu hayatını. Üçüncüsünü ise hani o uğrunda üniversiteye gitmediğim çocuk vardı ya, işte o kankamla yatınca yapmıştım. Ama o sefer cidden ölmek istemiştim. Yaşayamam zannediyordum. Bu acı bitmez tükenmez sanıyordum. Nefes alamıyordum sanki. Aklıma geldikçe çocuk daralıyordum. Ne aşktı be benim ona hissettiğim, ne kadar ufakmışız diyorum şimdi. Buçuğum da yine bu çocuk yüzünden olmuştu. Gerçi o zaman sadece niyetlenmiştim. Sonra amacının fanfini olduğunu fark edince tüymüştüm. Dördüncüsü de Ankara'daki çocuk içindi. Üniversitede çok aşığım ben böyle ona ama nasıl var ya ölüyorum. Biz yine kavga etmişiz. Kavga nedeni de ya büyük ihtimal dar body giydiğim için ya da hadi gezelim biraz dediğim için. Onun evinde yaşıyor gibi bir şeydim. Kendi evime gittim bir ton ilaç içtim. Xanax falan ne bulduysam hak getire ama bir ton. Onun eve geri döndüm yattım yatağa. Sabah kalktığında öldüğümü görsün diye... Bir de bu anı unutamasın diye hayatı boyunca pişmanlıktan yaşayamasın istedim. Niyeyse öyle manyak psikopat bir hırs içerisine girdim. Ölüm haberim onu yaksın, dağıtsın, parçalasın filan istiyordum. Düşündüğüm şeye bak, sabah kalkacak çocuk beni görecek buz gibi mosmor. Hayatı boyunca travma yaşayacak. Ben de öbür dünyadan dangoz, dangoz diye eğleneceğim. Ama nasıl acı çekmesini istiyorum anlatamam. Yaşamımda çektiremediğim acıları ölümümde çeker inşallah diyorum. Öyle yattım bir saat filan geçti. Beni sardı bir korku. Yusuf Yusuf atıyorum. Tabutumu filan düşünüyorum. Ağlıyorum öyle. Ulan babam kesin elin herifini yatağında ölmüş. Kim bilir ne bakıyordu diyecek. Ağlayacaklarını düşünüp kendim ağlıyorum. Dayanamadım kendi ölümümün acısına. Kalktım gittim kusmaya. Gidip gelip kusuyorum. Ağzım nasıl kuru ve ben nasıl bitkinim? Ellerimin titrediğini falan görüyorum. Çocuğu uyandırdım dedim ben intihar ettim. Hiç sikine sallamadı. Gittim yoğurt yedim, şekerli su içtim, yattım yine. Sonra bir ara elini ağzıma koydu, nefes alıp almadığıma bakıyor. Ay dedim, yavrum beni seviyor. Adama intihar ettim demişim, dönüp kıçına uyumuş. Sonra da yaşıyor muyum diye kontrol etmesinden beni seviyor diye seviniyorum. çok salağım var ya. Ama işte gençlik şeysi diyelim. Ve Allah beni seviyor sanırım. Bir türlü yanına almıyor. Ya da buraya gelip bir de burada başımı ağrıtmasın, sürünsün mal orada diye beni öldürmüyor. Kendimi savunmak için bir bahanem bile yok. Pekmez hafta sonu için yanıma geldi. Gayet güzel vakit geçirdik. Bütün gün evlerinden çıkmadık. Beraber yemek yaptık, televizyon izledik, bakkala bile gitmedik. O derece kapattık kendimizi. Pazar akşamı gelince ben bunu havaalanına bıraktım. Dönüşte bizim kanaldakiler bir mekanda buluşuyorlarmış, onların yanına geçtim. Neredeyse bütün kanal oradaydı. Mekanda da geçtiğimiz günlerde röportajını yaptığımız bir grup sahne alıyor. Çocuklarla muhabbetimiz var biraz. Aralarında yanımıza gelip oturuyorlar. Ya nasıl oldu, nasıl bitti hiç bilmiyorum ama benim kafa iyice güzel olmaya başladı. Onlar sahneden indi, başka grup çıktı. Bunlarla beraber masadayız. Oradaki çocuklardan biriyle biz muhabbeti kurduk. Paso önüme içkiler geliyor ama birini içiyorum, birini bırakıyorum. Bir de bedava, o yüzden hiç düşünmüyorum bile. En son hatırladığım şey tekila yarışına girmemiz çocuklardan biriyle. Oradan sonrası nokta. Sabah bir kalktım, hiç bilmediğim bir odanın içerisindeyim. Olanlar parça parça aklımdan geçmeye başladı. Tekilalar, çocuğun yüzü, tuvalet, kusma, taksi. Böyle parça parça birleştiriyordum ki bacaklarımın çıplak olduğunu ve üzerimde sadece sütyen olduğunu fark ettim. Hiç bilmediğim bir odada yatıyorum. Yarı çıplağım, gece sarhoştum. Tek eksiğim yan tarafımda yatan bir insan. Sağ tarafa doğru dönük olduğum için arkamdan büyük ihtimal geceden halvete girdiğim çocuk yatıyor olmalı dedim. Derin derin nefes al Puka, hemen giyin ve kalk git bu evden diyerek yavaş yavaş arkama döndüm ki kimse yok arkamda. Yanımda bile yatmaya lüzum görmemiş, beni kullanmış bütün gece posamı çıkartıp kalkmış gitmiş pezemek, başka yatakta yatmış. Bir sinirlendim, kalktım ayağa, pantolonumu filan aramaya başladım. Pantolonum yok ortada. Oda bildiğin anne baba yatak odası. Kenarlara falan bakıyorum. Kimin evinde olduğuma dair bir detay çıkarmaya çalışıyorum ama yok. En son gruptaki çocuklardan biriyle tekila içiyorduk. Bayan Kaltak vardı mekanda. Sonra kızlardan biriyle klozette kustuğumu hatırlıyorum. Lan yoksa Bayan Kaltak beni birine mi pazarladı? Yo bebeğim yo, o kadar da değil. Türk filmi falan mı bu? Allah'ım Pekmez, ne bok yiyeceğim ben, telefonumu bulmayayım diye sağa sola bakınıyorum ama yok. Ne kıyafetlerim var ne çantam, meraktan ölmüştür şimdi. Gerçi başıma daha fazla ne gelebilir ki, çıplak bir şekilde hiç bilmediğim bir yatakta yatıyorum ve çantamla kıyafetlerim ortada yok. Kalktım ayağa, kiloduma baktım, yerinde duruyor, üstümde de sütyen. Bir cinsel aktiviteye girmediğimi fark ettim. Çünkü Pekmez ayağımdan başka bir yerime dokunmuyordu ve sanırım yıl oldu hiçbir şey yapmayalı. O yüzden en azından sabah oramın biraz acı çekmesi, zonklaması gerekirdi. Belki de beni şey etmeye çalıştı ama ben Pekmez'i sevdiğimi söyleyerek çocuğu uzaklaştırdım. İçim biraz rahatlamış şekilde kafamı kapıdan dışarı uzattım. Koridora falan baktım. Merhaba diye seslendim. Ses yok, evde hiç kimse yok sanki. Bir daha seslendim. Yok. Salon karşı taraftaydı. Ben oraya doğru pıtır pıtır don sütyen dolaşırken bir baktım arkadan bir erkek sesi. Günaydın dedi. İşte o an beynimden kaynar sular aktı aktı. Pekmez'in suratı geldi aklıma. Allah benim belamı versin. Çocuğu resmen aldatmışım farkında olmadan. Bir erkekle aynı evdeyim ve çıplağım. O sesin kime ait olduğunu da biliyorum. Gece tekila yarışına girdiğimiz çocuğa ait. Ve ben bu çocukla buraya geldiysem bütün kanal gördü beni. Ben ne yapacağım? En önemlisi gün ışığı var ve götüm sellit dolu ve şu an arkadan çocuk o götü görüyor. Bir yutkundum, nefesimi geri çektim ve pıt pıt pıt salona doğru koşmaya devam ediyordum ki çocuk salona girme, orada insanlar var, kıyafetlerim banyoda diye bağırdı. Banyo nerede lan? Ben nasıl önüme döneceğim? Hala götüme bakıyor büyük ihtimalle. Gerçi gece de görmüştür ama. Of Allah'ım, öldür beni burada lütfen, öldür ya. Sağa sola paniklemiş halde bakarken banyoyu görüp içeri girdim. Çamaşır makinesinin üzerinde kıyafetlerim vardı, giyindim. Giyinirken de kendime tonlarca küfür ettim ve ağladım. Kendimden resmen nefret ettim. Bütün kanalın önünde rezil olmuştum. Pekmez'e söylemişlerdir kesin. Söylemeseler bile durum çok kötü. Vicdanım o kadar rahatsız eder ki şimdi beni. Nefret ediyorum kendimden de içkiden de. O kadar içecek ne vardı değil mi? Hayvanım var ya, hayvan. Çantam da banyodaydı. Telefonuma bir baktım, 56 tane cevapsız arama ve 30 mesaj. Hepsi pekmezden. Mesajların birkaç tanesine baktım. Neredesin, bir şey yaz falan demiş. Yüzümü yıkadım ve sakin ol kızım. Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Kaç git buradan. Pekmez içinde evde sakin kafayla düşünürsün diyerek çıktım banyodan. Çocuk da mutfağın orada bir şeyler hazırlıyordu. Kafam öne eğik dış kapıya doğru koşturuyordum ki salondan arkadaşımın sesini duydum. Puka dur, daha saat 6, işe 9'da gideceğiz. Lan dedim, ne oluyor, salona bir gittim, bizim kanaldaki kızım bir koltukta yatıyor. Diğer koltukta da başka bir kız. Bir tane daha çocuk var, o da yerde yatıyor ama kim bilmiyorum. Çocuğun evine kanaldaki kızlarla gelmişiz yani. Kızın yanına geçtim, hadi gidelim diye dürtmeye başladım. Döndü götünü. Ya dün gece uyutmadın zaten kızım, sabaha kadar kustun. Bari bırak şimdi yatalım dedi. Çocuk da kapının oradan bizi izliyor. Zorla morla kaldırdım kızı. Çıktık biz dışarı, ne olduğunu ne bittiğini anlattı bana. Mekanda çok sarhoş olmuşum. Çocukla düz fingirdeşiyormuşuz. Dans etmeye falan başlamışız. Böyle tuvaletin orada biraz yakınlaşınca bu kız almış beni çocuğun yanından. Herkesin kafası iyiymiş ama pekmeze falan söyler diye akıllılık yapmış kız. O da tam hatırlamıyor ama ben artık iyice cıvıtınca, eve de böyle dönemeyeceğimiz için çocuk da götümüzden ayrılmayınca onların evine gitmişiz. Klozette beni kusturan buymuş. İşe de bu kıyafetlerle gelirim diye kız o kafayla her şeyimi soymuş, sonra da üşenmişim giyinmeye. Sonra da kızla beraber o yatakta yatmışız. Ama öylesine kusmuk kokuyormuşum ki kız dayanamamış, sabaha karşı salona geçmiş. Yani çocukla sadece mekanda yüzeysel olarak fingirdeşmeyle kalmışım. Biraz içim rahatladı. Pekmez olayı içinde bir şeyler, bir yalan dolan, suçu ona atacak bir plan bulmalıyım diye düşündüm. Bayan Kaltak ona kesinlikle dün gece söylemiştir çünkü. Hiç kaçar mı abi böyle bir fırsat? Of of, onu gerçekten seviyorum ya. Ben nasıl böyle bir bok yedim? İçince hormonlarım tepip elin çocuğuyla herkesin önünde nasıl yiyişebildim? Sadakat kadının iki bacağı arasındadır. O yediğim boktan sonra iş yerine gittiğimde anladım ki orada çalışmaya devam edemeyeceğim ya da en azından biraz uzaklaştırmalıyım kendimi. Bir defa herkesin benim hakkımda düşündüğü tek şey orospu olduğum. Oturup insanlara tek tek sarhoştum demek istiyorum ama yapsam bile neyi geri getirecek? Ve ben nasıl bir geri zekalıyım ki o kadar adamın arasında bu boku yedim. Günlerdir ağlıyorum resmen. Bunu nasıl yaptım diye. Hayır, sinsice yapsam yine gam yemem. Ama böylesi olması çok kötü ya. Pekmez'in yazdığı bütün mesajları o gün tek tek okudum. Biri arayıp söylemiş. Tahmin etmem çok zor değil tabii. Bayan Kaltak söylemiştir kesin. O gün hiç aramadım onu. İş yerine gittim. Geceden kaldığım için baş ağrısı ve kafamda 31 çeken 3 filin tepinmesiyle kendime geldim. O da beni aramadı zaten. Aradığı zaman ağzına sıçayım dedim ama işte sen busun, nasıl el alemin laflarına inanıyorsun? Bu kadar basit mi zannettin beni? Allah kahretsin işte. Çekemiyorlar bizi, farkında değil misin? Demek ki benden ayrılmak istiyormuşsun. Hem onu bunu boş ver, o kız seni neden arıyor onu söyle diye söyleyeceklerimi bir bir kafamda tasarladım. Bu sayede hem ilişkimi kurtaracaktım hem de Bayan Kaltak denilen ucubeyle görüşmemelerini sağlayacaktım. Lakin beni aradığı zaman sesini duyduğumda bunu yapamadım. O kadar ezildim ki o sesin altında. Ben sadece seni merak etmiştim dedi. Ses çıkartmadım, özür diledim, bitsin dedim ve kapattım. Yani insanların gözünde o çocuğa godoş bu delirtmeye hakkım olmadığını düşündüm. Onu gerçekten seviyorum ama kafam iyiyken başkasıyla yiyişmeye çalıştıysam demek ki olmuyor bir şeyler. Ya o bana yapsaydı bunu? Çok iyi biliyorum ki aldatılmanın en kötü yanı eş dostun duymasıdır. Ne kendimi küçültmeye ne de onu bu duruma sokmaya hakkım yok. Yediğim bokun ceremesini çekmek zorundayım işte. Yapacak bir şey de yok. İş yerindekilerin bana bakışlarını anlatamam. Ya da ben çok büyütüyorum, bilmiyorum. Rapor aldım zaten 10 günlük. Belki bu bir işe yarar. Biraz rahatlarım, kendime gelirim. Hem de olay unutulur. Bu aldatma mevzusunda erkekler kadar kadınlar da ayrıcalıklı olsalar keşke diyorum bazen. Tabii insan başına gelmeyince anlamazmış da şu an resmen ayrıcalık hissediyorum. Normal bir durum bu diye insanlara açıklama yapmalıyım gibi düşünüyorum. Erkekler sürekli seksin özel bir hadise olmadığını, çekirdeği olan her canlıdan reçel yapılabileceğini, onların böyle sere serpe yatmalarının neden bu kadar büyük bir hadise olarak gördüğümüzü söyleyip duruyorlar ya, uyuz oluyorum. Erkek aldatır, yatar kalkar, seks onlar için başka bir anlam taşır, ihtiyaçları, ıvırları zıvırları vardır. Madem büyütülecek bir hadise değil, ulan biz yaptığımızda neden bu kadar sorun haline geliyor? Kadın yatınca namus oluyor, göl kenarına gidilip kafasına iki el silah sıkılıyor. Ama erkek yapınca 5 dakikalık zevk oluyor. Bu işte bir karmaşıklık var. Erkek sevişebilir yani, öyle kabullenmişiz bu olayı. Bizden başkasının kokusuna girip ziyafet çekmesini, başka kadına dokunmasını, bedeninde can bulmasını affedebiliyoruz. Başkasına aşık olmadığı sürece affedilebilir. Bu çifte ayrım ne kadar kötü bir şey aslında. Mesela erkek olsam gerine gerine giderdim işe hiç utanmadan. Şimdi kimse beni görmesin, yer yarılsın, içine gireyim diyorum. Ve kendimden öte pekmezi bu duruma düşürdüğüm için üzülüyorum. Ne yapsam ne etsem pekmezin o seni merak etmiştim sesi aklımdan çıkmıyor bir türlü. İçimde kocaman bir sıkıntı var. Aklıma geldikçe çivi gibi karnıma batıyor. Of of.